Ayrım 6.
Çeşitli dünya borsalarında altın karşılığında dolar, buğday karşılığında altın, devlet tahvilleri karşılığında da buğday ticareti yapan spekülasyoncular için her haber önemlidir ve bu habere nedenli çabuk ulaşılırsa kendileri için o denli iyi olur. Öte yandan hükümetler haberlerini diplomatları ve gizli servisleri aracılığıyla elde ederler. Gerçek haberlerin medya aracılığıyla bize ulaşması aylar, yıllar sürer. Bunların hiç ulaşmadığı da olur. Örneğin İngilizlerin, Japonların gizli şifresini çözerek Pearl Harbor'a yapılacak baskını önceden bildiklerini ama bu enformasyonu ABD'nin 2. Dünya Savaşı'na girmek zorunda kalmasını sağlamak için kasten gizli tuttuklarını kamuoyu olarak bizim öğrenmemiz 40 yılı aşkın bir süre aldı. Matbaa, kitle haberleşmesinin başlangıcını oluşturdu. Bu sayede kamuya ulaşan enformasyonun standartize edilmesinin yanı sıra yöneticilerin bu enformasyonun kaynağını denetleyerek içeriğini belirlemeleri de sağlanmış oldu. Baskı teknolojisi daha çok insanın daha çok haber almasını sağladı ama aynı zamanda sansür ve denetleme araçlarını da sağlamış oldu. Örneğin New York Times'ın sloganı basılmaya uygun tüm haberlerdir. Tüm haberler değil ancak basılması uygun tüm haberler. Baskı makinelerinden önce haberler dilden dile dolaşırdı. Bir bakıma insan sayısı kadar gazete ve gazeteci vardı. Olaya tanık olanların anlattıkları ve tepkileri insanların kolektif enformasyon kaynağı olurdu. Haberler gerçekten insanlar tarafından insanlar için veriliyordu. Medya uzmanları ve teknoloji kurulu düzenin haberler ve enformasyon üzerindeki denetimini kolaylaştırdı. Kitle iletişim araçları ve denetlenen enformasyon yoluyla dünya hızla tek düze olmaya doğru gidiyor. Diller, kültürler, besin maddeleri, giysiler ve düşünce kalıpları yerlerini tekil güçlere bırakıyor, biz de onları edilgin bir biçimde kabul ediyoruz. 5. Özgürlük savaşı elimizde olanları koruma ve saflığı bozulmamış deneyimlerimizi gelecek kuşaklara aktarma çabası olacaktır. Yazmak, kaydetmek ve yazdıklarımız üzerine düşünmek önemli. Bilgi ve haber selinin tutsaklığından ancak böyle kurtulabiliriz. Özel olaylara ve düşüncelere ilişkin günceler, hatıra defterleri tutabilir, band kayıtları yapabiliriz. Bu yalnız olup bitenler üzerine düşünme olanağını bize sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda gelecek kuşaklara bizler tarafından hazırlanmış bir açıklama niteliği taşıyacaktır. Biz gerçeğin kendisiyiz. Bırakın oyunlarını oynasınlar. İktidarın en büyük korkusu muhalefet değil, ciddiye alınmamaktır. 2 Aralık 1986 Marburg. Senin cinsiyetin ne? Erkek kız. 8. Ve Rab Allah adamın üstüne derin bir uyku getirdi ve o uyudu ve onun kaburga kemiklerinden birini aldı ve yerini etle kapladı. Ve Rab Allah adamdan aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaptı ve onu adama getirdi. Eski Ahit. 1. Cinselliğimiz bedenimizden çok zihnimizdedir. Cinsel roller, cinsel kişilikler salt genetik açıdan belirlenmez. Gebelik gibi önemli bir istisna dışında cinsel kimliklerimiz zihnimizle ilgili bir durumdur. Giysileri ele alalım. Tüm kültürlerde erkeklerle kadınların ne giyeceğine ilişkin beklentiler vardır. Cinsel rolümüz ve kimliğimiz giysilerimizde fazlasıyla yansımıştır. İster 18. yüzyıl Avrupa'sında olduğu gibi fallus ya da kadın göğüsleri aşırı biçimde sergilensin, ister Arap giysilerinde olduğu gibi mümkün olduğu kadar gözlerden gizli tutulsun, bütün giyim tarzları kendimizi ve de karşı cinsi algılama biçimimizi etkiler. Belirli bir kültürün öğütlediği ilkelere uyarak tüm erkekler ve kadınlar cinselliklerine uygun belirli seks standardına özgü bir biçimde giyinirler, yürürler, konuşurlar, sigaralarını tutarlar, bacak bacak üstüne atarlar. Aynı şey tüm alt kültürler için de geçerlidir. Sonuç tek düze bir toplumdur. Bizler de kadınlı erkekli, cinsel rollerimizi harfi harfine belirlenmiş giysiler gibi kuşanırız. Gerek kendi rolümüzü gerekse başkalarının rollerini ezbere biliyoruz. Ne yapacağımızı ve ne beklediğimizi biliyoruz. 2. İlk rolümüz, daha doğrusu yaşamımızda giydiğimiz ilk üniforma cinsel kimliğimizin üniformasıdır. Birçok toplumda bebekler hemen giysilerinin rengiyle birbirinden ayrılırlar. Kızlar pembe, oğlanlar mavi. Neden? Yetişkinler oğlana erkek, kıza da dişi gibi davranır, sadece bir bebek gibi davranmaz. Olgunlaştıkça çocuklar önce yetişkinlerden, sonra da birbirlerinden seks temeline dayanarak ayırırlar kendilerini. Bu ayrım yaşamımızın sonuna dek sürdürülür. Bu, ileride giyeceğimiz birçok üniformanın birincisidir. Bunların bazıları geçici üniformalardır ve örneğin yeni yetmelik üniforması gibi giyilir, sonra da çıkarılır. Milliyet üniformaları da kuşaklar boyunca değiştirilebilir. Sonradan Amerikalı olan Avrupalıların durumunda olduğu gibi. Cinsel üniforma ise yalnız birinci üniforma değil, ayrıca hiçbir zaman çıkarılamayan üniformadır. Cinsiyet değiştirme operasyonları belki bunun dışında kalan durumlardır. Davranışçı bakış açısından ele alırsak cinsel rolümüz en çok koşullandırıldığımız roldür. Gerek başkaları gerek kendimiz tarafından en çok takviye edilen roldür. Cinsel rolün temelden öğrenildiğini vurgulamak gerekir. Hangi belirli rolün öğrenildiği bize hangi rolün öğretildiğine bağlıdır. Hepimiz erkeklik hormonu androjen ile kadınlık hormonu östrojenin bir birleşimi olduğundan, biyolojik açıdan karşı cinsle katı cinsel kimliğimizin izin verdiğinden çok daha fazla ortak yanımız vardır aslında. Bir anlamda cinsel açıdan birbirimize taban tabana zıt değiliz. Karşı cins terimi fazla uygun sayılmaz. Sonsuz sayıda cinsel rol oynamamız mümkündür. Antropoloji bilimi bize erkeğin ve dişinin üstlendiği çok değişik rollerden söz eder. Ancak önemli olan bu rollerin daima karşılıklı olarak birbirini dışladığının vurgulanmasıdır. Dişi ile erkeğin oynadığı roller hep birbirine karşıt olarak açıkça belirlenmiştir. Cinsel kimliğin doğru formasyonu, sosyalizasyonu bir çocuğun özgürlüğünün boyunduruk altına alınması gibidir. Çocuk güven dolu sevgisiyle kendisinin boyunduruk altına alınmasına izin verir. Fiziki bağımlılığı yüzünden boyunduruk altına girmekten başka seçeneği yoktur. Tüm yaşamımız boyunca kendimizi ve birbirimizi cinsel rollerimizin içine hapsediyor, boyunduruk altına sokuyoruz. 3. Psikologlar sağlıklı bir cinsel kimliğin önemini vurguluyorlar. Başka bir deyişle bir erkek tüm davranışları, kişilik özellikleri ve fiziki özellikleriyle ilintili olarak bir erkek gibi düşünmeli, dişi de dişi gibi. Aralarındaki farklılık gece ile gündüz kadar açık seçik olmalı. Psikologlar herhangi bir belirsizliğin topluma ayak uydurmakta çok önemli sorunlara yol açabileceği kanısında. Cinsel kimliğin totaliter özelliği çoğumuzun psikolojik sorunları olmasına yol açıyor. Kendimiz hakkındaki belirli imajımız babamızın, ailemizin, papazımızın, akranlarımızın, polisimizin, cumhurbaşkanımızın kafasındaki erkek çocukla yetişkin erkeğe ya da kız çocukla kadına ilişkin davranış imajlarına uygun olmayabilir. Bu gibi hallerde önce öyle olmamamız gerektiği konusunda uyarılırız, sonra da böyle olmamız için yüreklendiriliriz. O imaja uymak için belirli bir cinsel kimlik standardına girmek için ve bizim için özel olarak yapılmamış giysileri giymek için çabalarken hepimiz sorunlar ediniriz. Burada sorun, olduğumuz gibi, olduğumuzdan ya da düşündüğümüz gibi düşündüğümüzden kaynaklanmıyor. Sorun, aslında olmadığımız gibi olmaya çalışmaktan ileri geliyor. Sorunun kaynağını totaliter standartlara uymamız, benimsenmiş kimlik üniformasını giymemiz yolunda bizden beklenen sözde uyum çabası oluşturuyor. Kurulu düzeni memnun etme çabası yani. Kendi kendimize yabancılaşıyoruz. Uyum sağlamaya çalıştığımız oranda kendimiz de totaliter olup çıkıyoruz. Bu uyum sağlama sürecinin sonunda biz de başkalarının uyum sağlamasını talep etmeye başlıyoruz. Uyum sağlama sürecine giderek artan korkular ve çifte standartlar eşlik ediyor. Önümüzde bir yem sallandıran ya da sopa gösterenleri, ana baba, öğretmen, psikolog, akranlar, polis, memnun edemeyiz korkusuyla adapte olmaya çalışıyoruz. Kendi sesimiz, içimizdeki davulcunun sesi bu uyum sağlama sürecine rağmen zayıf da olsa hala kendini duyurabiliyorsa o zaman da çifte standartlar geliştiriyoruz. Olmak istediğimizle kendimizi nasıl gösterdiğimiz arasında bir çelişki var. Bu bağlamda kurulu düzenin temsilcileri ikili bir rol oynar. Sevilirler, istenirler ama aynı zamanda da korku verirler. Cinsel kimliğimize dayanarak biz de insanları yargılar, cezalandırır ve dışlarız. Kullandığımız dil de cinsel kimliğin totalitarizmini açığa vurur. Kötüleme anlamında kullanılan efemine, tekerlek, zürafa ve benzer sözcüklerin varlığı ve standart seks modelinden sapmayı ima eden daha yüzlerce sözcük buna örnek olarak gösterilebilir. Kurul düzen temsilcileri öğretmenlere verilen tüzükte yazılı olmayan talimatlardan bir tanesi de öğrencileri için sağlıklı bir seks modeli oluşturmalarıdır. Bu talimat politikacılar, din büyükleri, popüler film yıldızları ve spor kahramanları için de geçerlidir. Düzenin saptadığı modelden herhangi bir sapma onların düşüşü ile sonuçlanır. Cinsel kimliğin baskı gücü en çok kasaba ve köy gibi küçük topluluklarda hissedilir. Biraz erkeksi bir kadın ya da kadınsı bir erkek bu kapalı toplumlarda varlıklarını sürdüremezler. Biz heterojen yanımızı ancak yetişkin dönemimizde güvendiğimiz o ender kişiyle gizli ve mahrem sevişme anlarımızda o da yetersiz olarak gösteririz. Ancak bu nadiren olduğu gibi üstelik çok geçtir. O güne dek içimizde bastırılmış olan şeyleri azat etmek hiç de kolay değildir. 4. Bir erkeğin erkek gibi, bir dişinin de dişi gibi davranması, her iki cinsi de tek yönlü, tek düze standartlara mahkum eder ki rollerin, türlerin bekasında özel bir biyolojik fonksiyonu yoktur. Bununla birlikte düzenin bekasında çok özel bir fonksiyonu vardır. Güç itaat ister, itaate bağımlıdır. Önce sol ayakla muntazam yürüyüşe geçmenin, savaşları kazanmakla hiçbir ilgisi yoktur. Ancak bu, askerleri sorgusuz sualsiz itaat etmeye koşullandırmaya yarar ve böylece askerler sorgusuz sualsiz ölüme giderler. Cinsel kimlik modelleri toplumdaki egemen güçler tarafından imal edilen ve amaçlarına hizmet ettiği sürece korunan yapay şeylerdir. Az çok açıklanmayan ama her zaman mevcut olan bir standarttır. Öylesine katı cinsel standartlarımız var ki bunlardan herhangi bir sapma derhal fark edilir. Katı cinsel rollerin korunması topluma düzen verir. Tek düzelik ve standartlaştırma bir otoritenin varlığını insana her an hatırlatır. Cinsel yaşamımızla ilgili standartlar yazılı olmadığı için otorite daha da güçlüdür. Adeta Tanrı'nın gücüne yakın bir gücü vardır. Bu yüzden her an tetikte olmak gerekir. Resmi görevliler birçok ülkede seks skandalları yüzünden istifa etmek zorunda kalmışlardır. Hiçbir yasa ihlal edilmemiştir. Hiçbir yazılı anlaşma ihlal edilmemiştir. Ama beklenmeyen bir cinsel davranış, örneğin bir bakanın bir fahişeyle cinsel ilişkide bulunmuş olması, derhal istifa ve istifanın kabul edilmesi için yeterli bir nedendir. Ancak tarihte hiçbir hükümet o ülkede fuhuş olması nedeniyle iktidardan düşmüş değildir. Cinsel standartlar ancak bireysel olarak baskıya tabidir. Yazılı olmayan cinsel standartlara karşı çıkmak bir insanın hainlerle ilişkisi olduğundan kuşkulanmak kadar kritik bir durum yaratır. Birçok hükümet yetkilisinin ajanlarla bilmeden temas kurdukları için istifa ettikleri biliniyor. Onlar için bir haine yakın olmakla cinsel bir standardı ihlal etmek topluma karşı hemen hemen aynı derecede ciddi bir suç sayılır. Bu ikisinden birisiyle ilişkisi olan kişi düzen onu dışlama fırsatı bulmadan önce istifa etmek, kaçmak ya da intihar etmek suretiyle genelde derhal kendisini toplumdan aforoz eder. Bir toplumun katilleri uyuşturucu satıcılarını, trafik kurallarını çiğneyenleri zapt-ı rapt altına almaya çalışması anlayışla karşılanabilir. Ama belirli bir cinsel kimlik imajına uygun giyinmeyenler ve buna uygun davranmayanlar neden denetim altında tutulsunlar? Otorite keyfi olduğu zaman en şiddetli baskıyı uygular. Cinsel kimliğin empoze edilmesi otoritenin en baskıcı biçimde kullanılma yollarından biridir. Böylesi baskıcı bir otorite tarafımızdan devlete sorgusuz sualsiz veriliyor. 5. Cinsellikle bağlantılı roller, giyim, kuşam ve ahlak kuralları, standartlar iktidarın ana kaynaklarından birini herhangi bir rejimin başlıca meşrulaştırma araçlarından birini oluştururlar. Bizler, cinsel rollerimize büyük bir itaatle bağlı kalarak cinsel bir kodun benimsenmesini empoze etme konusunda iktidarlara açık bono veriyoruz. Gerçi hemen tüm iktidarlarda bireyi devletten korumak için bazı önlemler vardır. Ama cinsel rolleri tüm bireylere empoze etmek için kullanılan totaliter modellere karşı hiçbir önlem yoktur. Dişinin ve erkeğin onaylanmış imaj ve davranışlarının toplumun tüm mesaj ve imajlarında bize empoze edilmesini veri olarak kabul ediyoruz. Onaylanmamış şeyler ancak sanat ve patoloji alanlarında meşru sayılıyor. Ama sanat seçkinlere hitap ettiğinden ve patolojinin cezalandırılması ya da psikologların ve psikiyatristlerin özel bürolarında ya da hastane koğuşlarında yer aldığından toplum bunların hemen hemen hiç farkına varmaz. Aile eğitim sistemi ve din hepsi birbirini dışlayan totaliter erkek dişi rollerini güçlendirmekte el birliği yaparlar. Her üç kurumda erkek ve dişinin ne olduğu konusunda kesin ve genellikle aynı görüşlere sahiptirler. Düzen modelleri ve kitle iletişim araçları aracılığıyla cinsel davranışların nasıl olması gerektiğini bize bildirme konusunda engel tanımayan bir yetkiye sahiptir. Böylesine sorgusuz, sualsiz, bilinçsiz bir itaat her türden başka itaatlere de yol açar. Bizim totaliter cinsel kimliklerimizi, rollerimizi, beklentilerimizi en çığırtkan biçimde sömürenler reklamcılardır. Satışa çıkarılan nesne ister şu ya da esans, ister makinalı tüfek ya da sabun olsun, erkek adamla dişi kadın hemen her zaman o ürünün satılmasına yardımcı bir imaj olarak kullanılır. Sömürücü olduklarını bile bile onların kendi totaliter imajlarımız aracılığıyla ürünlerini satın almaya bizi ikna etmelerine izin veririz. Seks iyi satar. Totaliter seks imajına itaat edilir. 6. Doğa ile biyolojik cinsel roller konusunda bizim sandığımız kadar sınırlandırılmış değildir. Londra akvaryumunda gördüğüm bir balığı anımsıyorum. Biraz deniz atını andıran bir balıktı bu. Camın altındaki açıklama yazısında bir erkek balığa genellikle 5 ya da 6 dişinin eşlik ettiği, en kıdemli ve gözde olandan en alt kademedeki dişiye kadar hepsinin özel bir hiyerarşik sıra izlediği belirtiliyordu. Erkek öldüğünde bir numaralı dişi cinsiyet değiştiriyor, ailenin erkeği, sürünün lideri oluyordu. Önceki 2 numaralı dişi bu kez yeni erkeğin en gözde lady balığı mertebesine yükseliyordu. Doğa biyolojik farklılıklar, türler içi ve türler arası çeşitlilik bakımından sonsuz olasılıklar sunmaktadır. İnsanda çeşitlilik ve özgürlük için gerekli psikolojik potansiyel konusunda sonsuz olanaklara sahiptir. Ancak öteki türleri yönetmek ve ileride belki kendi türümüzü de onlarla birlikte yok etmek pahasına da olsa, onları yok etmek yeterli değilmiş gibi, bu totaliter düzenimiz içinde kendi sonsuz cinsel ifade potansiyelimizin de yolunu tıkıyoruz. İnsanın aklı ve hayal gücü olduğuna göre kimliğini sınırlaması ya da zenginleştirmesi için biyolojinin düzenlemesine ve sınırlamasına gereksinimi yoktur. Bizim sonsuz olanaklarımız var çünkü yapımız gereği meraklıyız ve hayal kurabiliriz. 7. Kadınların kurtuluşu terminolojiden de anlaşılacağı gibi etnosantrik, seksosantrik olarak davanın ancak bir yanını, kadının ezilmişliğini ele alıyor. Kurtuluşun amaçları cinsel kimlik açısından tanımlandığı ve erkeğe atfen ve onunla eşit olma açısından ele alındığı sürece kurtuluş da olamaz. Çoğu zaman ezilenler kendilerini ezenler gibi olmaya özenirler. Bir zamanlar ezilmiş olanların birinci sınıf ezenler olduğu görülmüştür. Tarih bu tür örneklerle doludur. Sömürgecilerin iktidarının yerini alan genç Afrika cumhuriyetlerinden tutun da toplama kamplarında gönüllü olarak gardiyanların görevlerini devralan Yahudi mahkumlara varıncaya kadar. Yeniden düzenlenecek bir dünyada erkek ve dişi kimliklerinin yeniden tanımlanmasını savunan feminizm, cinsel kimliklerin sonsuz bir zenginlik içerdiğinin altını çizmektense, kadın ve erkeği birbirine karşı bağlamlarda tanımlamayı seçiyor. Hiçbir zaman gündeme gelmeyen bir şey varsa o da tüm üniformaları üzerimizden çıkarıp atma düşüncesidir. Hepimiz için erkek ve kadın kimliklerimizin zenginleştirilmesi özgürlüğe götüren önemli bir adım. Bana insan gözüyle bak, cinsel bir obje olarak değil çağrısı, mevcut düzene bir başkaldırı çağrısıdır. Ama bu çağrı cinselliği yatsıyor ve bu yüzden daha da büyük bir totaliterizmin tohumlarını içinde taşıyor. 20. yüzyılın teknolojik yenilikleri cinsel eşitlik kavramıyla birlikte bizi seksi silip atmaya ve onu tümüyle biyolojik bir fonksiyona indirgemeye doğru yöneltiyor. Günümüzün mekanik biyolojik görüşü tüm cinsel farklılıkların çiftleşme ve gebelikle başlayıp sona erdiğini öne sürüyor. Bunun dışında tam bir eşitlik olmalıdır. Eşitlikten kastedilen insanın kendi ya da karşı cinsin cinselliğiyle mümkün olduğunca az ilgilenmesidir. Şimdilerde ise türlerin devamı için çiftleşmenin ve gebeliğin dahi gerekmediği bir toplum görünürde. Yapay dölleme, tüp bebekler, genetik mühendisliği ve nihayet embriyo için tümüyle yapay bir gelişme ortamı bu seksten yoksun toplumu daha da öngörülür kılacak gibi görünüyor. Seksten yoksun bir toplum aslında iki karşı cinse dayanan bir toplumdan daha da totaliter ve tek düze. Seksten yoksun bir toplum gibi ürkünç bir tehdit ortaya çıkınca özgürlük de cinsel farklılığı korumak anlamına geliyor artık, erkek ya da dişi şovenistleri içerse bile. 8. Cinsel kimlik erkekle dişi arasında karşılıklı birbirini dışlayan ikili bir seçenek değildir. Erkeklik dişilik skalası boyunca kesintisiz bir süreklilik de değildir. Üniforma için bir başka kategori oluşturabilecek biseksüellik de değildir. Bu, insanın cinselliğini bireysel olarak algılaması ve yansıtmasıdır. Tıpkı mırıldandığımız her an değişen bir melodi ya da renk, biçim ve koku bileşimini sürekli değiştiren bir çiçek bahçesi gibi. Bu anlamda her bireyin değişik bir cinselliği vardır. Çünkü her birey tüm olası davranışlardan ve hayallerden kendi kimliğine ilişkin bir bileşim, permütasyon çıkaracaktır. Böylece kişi kendisi ve başkaları tarafından kolaylıkla tanınabilen bir cinsel üniforma giymekten kurtulacaktır artık. Cinsel kimliğe ilişkin özgürlük ve kurtuluş hiçbir kimlik model ve imaja uymamakla gerçekleştirilebilir ancak. Model içimizdedir ve ne kadar insan varsa o kadar da model vardır. 11 Kasım 1986 Marburg. Seçmeme özgürlüğü. 9. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. Beatles. 1. Yüzyıllar boyunca insan özgür bir iradenin varlığı üzerinde kafa yormuştur. Bu yüzyılın başlıca sorunsalı ise seçme özgürlüğüdür. Sorunun odak noktası anlamı sorgulamaktan eylemi vurgulamaya doğru kaymıştır. Seçme hakkının sınırlandırılmasına, özgürlüğe tecavüz gözüyle bakıyoruz. Çoğumuz demokrasinin seçmeye ilişkin olduğunu, totalitarizmin de seçmenin bulunmaması anlamına geldiğini düşünüyoruz. Seçme hakkı ve neyin seçildiği bizim için çok önemli. Bu hak, kişiliğimizin bir uzantısı, kimliğimizin bir parçasıdır. Ancak sürekli değişiklik ve belirsizlik gösteren bu evrende her türlü seçim bir iddia ve gösteriş eyleminden ibaret.